TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Sevgili dinleyicilerimiz, Aşk ve Ahlak programıyla sizlerleyiz bu haftada. İstanbul'dan merhaba, ben Nesibe Sarıhan, kıymetli hocam Fatih Çıtlak stüdyomuzda. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, sağ olasınız.
Birçoğumuzda belki az, belki çok bulunan kıskançlık, haset duygusundan bahsedelim hocam dilerseniz. Belki de biz bu dünyaya içi dolu bir çantayla geliyoruz ve içindekileri ömür boyu kullanıyoruz. Böyle diyebilir miyiz bilmiyorum ama benim şu an aklıma gelen bir girizgah. Nasıl terbiye olalım ki kötü duyguların hakimiyeti altına girmeyelim? Ya da çocuklarımızı nasıl yetiştirelim iyiye, güzele doğru?
Evet, o çantada neler olduğunu da tabii bu arada merak ede durduk. Çantada neler çıkacağı da bazen olumsuz şeyler de çıkabiliyor. Bir emanettir. Şimdi şöyle yapalım biz. Hatta değil mi geçen programda haset, kıskançlık bunu konuşalım dedik.
Konuşalım demiştik.
Niye evet. Bunu konuşalım? Ya hocam ne güzel kaptırdın gidiyorsun. Yani tevbeden başlandığı bir şeyler oldu. Yani hemen bir haset, kıskançlık niye acaba oldu? Böyle denilmemesi için, en azından bizi devamlı takip eden dinleyicilerimiz için böyle bir zihinde sual olmaması için şöyle izah etmek istiyorum. Bir kaide vardır. İnsan tabii güzellik, iyilik bunları yapmak durumunda ama iyilikten evvel, güzel bir şey yapmaktan evvel insan kötü olan bir şeyi ortadan kaldırmalıdır. Yani eski tabirle def-i mazarrat celb-i menfaatten veya maslahattan evladır. Yani güzel bir şey yapıyor olmaktan daha evla, daha güzel olan bir şey vardır. Nedir? Kötü olan şeyi terk etmek. Bunu saat olarak da bakabilir miyiz? Bakarız. Mesela bir insanın hastalığı var, kanaması var, ağır bir rahatsızlığı var, midesi delinmiş, Allah muhafaza eylesin, kan kaybediyor falan filan. Veya ateşi yükselmiş, işte 40 derecelere vurmuş, tansiyon yükselmiş. Hepsi bir arada değil, hani seç beğen al tarzında anlatıyorum. Böyle bir insana ben seni en önce şöyle bir güzel bir yemek yapmak istiyorum. Sana güzel bir elbise almak istiyorum demezsiniz. Elzem olan şey en önce onun kan kaybettiği mevzuyu, yarasını, tansiyonunu, şekeri neyse o, onu halletmeye çalışırsınız. Yani tansiyonu bilmem kaça çıkmış 20'lerde dolaşan bir adama dur abi ya ben sana en önce güzel bir yemek hazırlayayım, sana şöyle güzel takım elbise alayım demezsiniz. Eğer onu düşünüyorsanız en önce hastalığı giderirsiniz. Veya daha vahimi, böyle olan bir insan hastalığını tedavi etmeden bu nevi şeylere ne yapmaz? Meyil bile etmemesi lazım. Şimdi insanlar iyilik yapmak istiyor. Hep iyilikten bahsediyor. Şöyle güzel olmak lazım, böyle güzel olmak lazım. Hatta biraz böyle Zülfiyar'a dokunalım. İşte dua etmem lazım, namaz kılmam lazım falan. Tövbe ettim ne yaptım? Namaz kıldım. Tövbe ettim ne yaptım? Camiye gittim. İşte umreye gittim, hacca gittim, istiğfar çektim. Tamam güzel. Bunlar güzel ameller. Fakat unutulmamalıdır ki bir insanın en önce hastalığını tedavi etmesi ameller içerisinde en güzelidir. Çünkü oradan kayıp var. Bunu başka neye benzetebiliriz? Hazreti Mevlana'dan gide. Yani madem aşk ve ahlaktan konuşuluyor, mümkün değil ki Hazreti Mevlana'dan bahsetmemeniz. Hazreti Mevlana buyuruyor ki, sen dibi delik bir teneke düşün. Bir kova gibi yani. Bir kap düşün ama dibi delik. Oluk oluk, güldür güldür akan bir çeşmenin başına geliyorsun. Bunu tam suyun altına koyuyorsun. O su boşalıyor olduğu gibi. Ne yapıyor? Ağzını doldurur gibi oluyor. Bir kaldırıyorsun, olduğu gibi hepsi boşalıyor tekrar. Çünkü neden? Dibi yok. Peki dibi var ama delikler var. Bu ne zaman boşalacaktır? Bir saat sonra boşalacaktır. Hemen gitmeyecektir. İşte bir insanın itikadının, Allah'a imanının olmayışı, birçok güzellik bile yapsa tabanı olmadığından dolayı bütün her şeyin gidip kaybolmasına sebebiyet verir. Fakat imanlı bir insan ama kabahatleri var. Yalan söylüyor. Kıskançlık yapıyor. Gıybet ediyor. Allah'ın men ettiği şeylerle meşgul. Bunlar o insanın kabını delmesine benzer. Ve buradan devamlı kaçak verir o. Devamlı kaçırır. Feyiz alır, ilim öğrenir, başka şeyler okur fakat yerinde durmaz. Devamlı kaçak da olduğundan dolayı bir şey birikmez. Burada bir şey birikmemesi neye karşılık? Yani tekabül ettiği şey nedir? Misalde onu da söyleyeyim. Adam olmaz. Adam yapmaz. Mesela hasedi olan, kıskançlı olan bir insanın durumu bu anlattığımız örnekte en vahim hadiselerdendir. Biliyor musunuz Nesibe Hanım? En vahimlerindendir. Yani haset, ha hoca bak şimdi anladım ben mevzunun nereye gittiğini. Şimdi hoca bir imansızlığı anlattı. Bir de böyle delikleri falan anlattı. Galiba bu haset, kıskançlık da o küçük delikler galiba. Hayır. Alttaki tabanın düşmesidir. İmansızlıkla alakalı bir şeydir haset. Bunu hiç duydum arkadaşlarımız bilmiyorum. Yani bir insanı kıskanmak. Ama tabii bu kıskanmanın tarifini yapalım mı acaba? Ne dersiniz?
Lütfen, lütfen hocam.
Şimdi bir insan mesela hanımını kıskanabilir. Hanım erkeğini kıskanabilir. Öyle değil mi? Bunların makul boyutta olması da gerekir zaten. Yani annesinin sevgisini kıskanabilir. Anne çocuğunun başka birisine sevgi duymasını kıskanabilir. Hayatını zehir etmedikten, imanını, ahlakını bozmadıktan sonra bu kıskançlığın zararı yoktur. Belki yararı vardır. Yani niye beni şey yapmıyor ki, acaba ben bir hata mı yaptım dersiniz. Veya ya kocam çok kıskançtır yapmayayım dersiniz, o sizi frenler de. Erkek de ya hanıma sonra nasıl hesap veririm der, kendine bir ayar verir. Ama bunlar artık çekilmez hale geliyorsa, insanın ruhi yapısını, kalbi yapısını tahrif ediyorsa, bu nevi kıskançlıklar artık nevrotik takıntılar haline gelir ki belki de birçoğu tedaviye muhtaçtır. Şimdi bu masum sayılabilecek kıskançlığı bir kenara koyun. Kıskançlık dediğimizde bunun bizim dini literatürdeki karşılığı hasettir. Haset. Haset nedir? Haset bir nimeti karşıdaki gördüğün insana o nimeti, o şeyi yakıştıramamaktır. Üzerine giydiği elbiseden olabilir. Yani yaptığı şu program bile olabilir. Aa Fatih Hoca nasıl böyle program yapıyor diyebilir bir insan. Gerçi haklı. Benim gibi adam program yapıyor. Hani bunun tenkit edilecek noktası vardır ama.
Estağfurullah hocam.
Şöyle derse. Aa burada benim olmam lazımdı. Ben yapmam lazımdı. Kimsin sen? Falan diyorsa. Yani buradaki söz artık bir hakkaniyetin ötesinde bir hasetle alakalıdır. Haset, tekrar ediyorum. Gördüğünüz bir nimeti, o nimetin sahibi olan, daha doğrusu o nimeti üzerinde bulunduran insana yakıştırmamaktır. Yakıştıramıyorsunuz. Ve yetmiyor bu. Hani yakıştırmadı. Aa hiç yakışmamış dedi. Yetmiyor. Ondan gitsin diyorsunuz. Yapamaz olsun. Edemez olsun. Giyemez olsun. Gülemez olsun. Hayrını görmesin diyerek içinizden de ona karşı bu hasedi destekleyen kini, nefreti, kötü nazarı, gıybeti, olumsuz, menfi duaları, bedduaları ediyor ise bir insan, bu insanın durumunu Efendimiz şöyle beyan ediyor. Haset öyle bir ateştir ki, insanın bütün güzel amellerini aynı ateşin odunu bitirdiği gibi yer bitirir. Bazı alimler, efendim diyorlar, bu çok ağır bir söz değil mi? Efendimiz söylemiş. O zaman biz bunu nasıl anlamalıyız? Ya diyorlar, bir adamın ne kadar sevabı var? Bu kadar çok sevabı var. Ya haccı var, umresi var, zekatı var. Ne bileyim kaç senedir namaz kılıyor, talebe okutuyor, burs veriyor, kurs açıyor. E peki bu adam bu şekliyle nasıl amelleri ziyan olabilir ki? Yani umresi, haccı nasıl gidiyor? Böyle bir hüküm olabilir mi? Nasıl gider bu? Bakın demin bir çeşme örneğini verdim. Çeşme ve teneke bir kap. Altı çıktığında bir şey kalıyor mu? Kalmıyor. Peki hocam bu ağır değil mi diyenlere, işi yaptıkları kıskançlık boyutunda değil, o hasedin nereye dokunduğuyla alakalı düşünmelerini tavsiye ederim. Tekrar ediyorum. Ya hocam haset dediğimiz bir nimetin başkasından gitmesini istemek, buna bağlı olarak da kötü düşünmek, kötü nazar etmek, hakkında konuşmak, bu gibi şeyler niye bu kadar ağır olsun ki? Adam yaptı kabahat ama namazına haccını niye götürüyor bu diye soranlara, yaptığı hareketin karşıdaki adamla sınırlı olan kısmına değil, onun esas dokunduğu yere bakmasını tavsiye ederim. O yer neresidir? O yer şurasıdır. Nimeti veren ele karşı bir saygısızlıktır. Bu nimeti kim verdi buna? Kim nasip etti? Bu arabayı, bu evi, bu çocuğu, bu nimeti kim verdi buna?
Allah.
Allah Celle Celaluhu. O zaman hasetçi ne yapıyor? Şunu yapıyor. Sen Allah olabilirsin ama kuluna böyle bir şey vermek hususunda isabet edemedin. Sen bilmiyorsun.
Bu manaya geliyor.
Tabii,
maazallah.
Taksimatı yapamamışsın. Onun nesi düzgün ki sen ona verdin? Ona vermemen lazımdı diyor Allah'a karşı. İşte bu da onu imansızlıkla, şirkle, küfürle aynı kefeye konulabilecek bir duruma getiriyor. Bu duruma getirdiği için de hatırlayın biz tövbeyi konuştuk değil mi geçen hafta?
Evet, bir önceki
bölümde. Ne oldu? Kendisine oluk oluk nimet verilirken, kendisine kulluk derecesi verilirken bulunduğu yerden kayıyor başka bir tarafa. Tamamen uzaklaşıyor. En ters tarafa geçiyor. Ve ondan sonra o ibadet, taat, hayırların hepsi kendisinden düşüyor. O noktaya geliyor. Bitiriyor.
Ne kadar muazzam bir şey.
Tabii. Hasetçi için diyorlar ki Allah'a böyle kılıçla, topla, tüfekle, elindeki bütün imkanlarla savaş açmış bir adam gibidir diyor hasetçi. Hani masum bir şey değildir. Ay elimde değil canım ben bunu Nesibe'ye yakıştıramıyorum. Ay elimde değil ben bunu Fatih Hoca'ya yakıştıramıyorum. Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya yakıştıramıyorum. Elimde değil diye bir şey yok. Yani burada hakikaten şeytani bir damarın üzerimizde işlediğini. Bu artık Fatih, Ahmet, Mehmet meselesi değil. Bu mesele ne haline geliyor artık? Kişinin imanını kaybetme boyutuna getiriyor. Haset çok bela bir şeydir.
Maazallah.
Tabii. Ve haset terbiye edilmek durumundadır. Bir başka şey. Niye bu adam bu günaha düşüyor? Bu günahtan dolayı haset bu kadar berbat bir hale getiriyor? Şimdi bir insan Allah'ın kulu olduğunu düşündüğünde ve Allah'ın kulluk için bu dünyaya geldiğini fark ettiğinde hata etse bile muhakkak tövbe eder. Tövbe eden bir adamın en bariz özelliklerinden birisi de şudur. Kendi kabahatleriyle ve günahlarıyla o kadar çok meşguldür ki başkasının sevabı günahıyla bile meşgul olacak hal yoktur. Başkasına bakamaz. Haset eden bir insan Allah'a hakkıyla tövbe etmediğinin de bizzat kendisi ispatı olmuş olur. Tövbesi yok demek. Neden? Tövbe etseydi bununla meşgul olmazdı ki. Kendi ayıbıyla meşgul olurdu. Kendi eksikliğiyle meşgul olurdu. Veya tövbe ettiğinden dolayı hemen üzerindeki nimetleri fark eder. O nimetlerle gönlü tatmin olur. Başkasındaki nimetlere gözü kaymazdı.
Bir de
üçüncü boyutu da bu.
Bu noktada da belki de bir dürüstlük, şeffaflık önemli değil mi? İnsanın bunun bilincinde olarak yapması ya da yapmaması var bu kıskançlık, haset meselesinde.
Tabii.
Yani ben sadece eleştiriyordum bakış açısıyla hareket ediyorsa insan.
Aa bu olmaz ki. Yani bu.
Yani ben burada kıskanmadım, haset duygusu içinde değilim ama hani sadece hani tabiri caizse ölümünü eleştiriyorum filan. İtiraf etmesi de önemli zannedersem bazı kavramları insanı kendine.
Yani itiraf etmesi bu bir itirafsa ben haset olduğundan değil ama yani yakıştıramıyorum sadece tenkit ediyorum denildiğinde bu da ayrı bir günah zaten. Haset gibi olması da ayrı bir günah. Yani madem düşman değilsin konuşuyorsun bu konuştuğunu git ona söyle. Tenkit edeceğin bir şey varsa haklıysan bu tenkitinde konuş. O zaman bunların ihtimallerini düşünelim. Bir, kovucu yani devamlı onun bunun dedikodusunu yapıyor. Nemmam. Oradan alıyor buraya laf yetiştiriyor. Müfteri, iftira ediyor. Bunların hepsi ayrı günah. Yani bunlar da sütten çıkmış ak kaşık değil ki. Yani şunu söylüyorsunuz sanki bana. Ben öyle dinliyorum şimdi bunu. Aa yok ben kanser değilim aslında. Kanser değilim. Sadece benim işte kalbimdeki damarlarda tıkanıklık var. Aa, o da hastalık. Yani kanser olmayabilirsin. Aa yok ben bir şeye kanserim. 10 yıl dedi doktorlar hemen ölmeyecekmişim. Yani problem yok. Ve adama der misiniz ki aa seninle hiç problem yok? Yani ben haset etmiyorum, haset ettiğimden söylemiyorum. Şundan dolayı yapıyorum denildiğinde ayrı bir hastalığı konuşmuş oluyor. Bir insanın hastalığını dile getirmesi ve açık açık itiraf etmesi onu haklı durumuna getirmez ki. Ben katilim diyen bir adamın üzerinden katil vakası düşer mi? O kadar mahkemeyi uğraştırmadın. En azından sen tövbe etmişsin hadi biz de sana ömür boyu hapis değil de 55 sene hapis verelim. Demek ki bir şey olabilir yani bu. Yani bir şeyi doğru dürüst itiraf etmek o günahı sizin üzerinizden düşürmez ki. Ortada yapılan bir cürüm vardır, bir kabahat vardır. Aa, haset ettiğimden değil. Ben böyle sadece hakaret için konuşuyorum, tenkit etmek için konuşuyorum. Bir kere bu aynı zamanda yalan olma ihtimali de çok büyüktür ki yalan hasetten daha büyük bir beladır. Yani haset Allah'tan razı olamamaktır. Bakın, haset Allah'tan razı olamamaktır. E bir kul Allah'tan razı olmadan Allah ondan nasıl razı olacaktır? Haset Allah'ın taksimatını beğenmemektir. Allah'a akıl öğretmektir. Allah'a bilgiçlik taslamaktır. Bunların hepsi çok tehlikeli şeylerdir. Yani şöyle diyebilir bir insan. Hayır, ben gerçekten, bakın burayı çok iyi dinlesin dinleyenlerimiz. Burası önemsiz gibi zannedilen ve maalesef de bu konular konuşulurken hiç konuşulmayan bir bahistir. Şimdi söyleyeceğim mevzu. Bakın çok dikkatli dinlesinler. Aa, öyle demeyin. Benim kriterlerim çok sağlamdır. Ben bu hususta uzmanım, azmanım, neyse, mütehassısım. O yüzden benim söylediğim sözler öyle boşuna değil. Ben o kriterler çerçevesinde bu insanı beğenmiyor. Onun hakkında böyle kötü konuşmamın sebebi bu. Bir, eğer sen gerçekten bu işin mütehassısıysan, senin beğenmediğin şeyin muhatabı o insanın ta kendisidir. Başkasıyla onu tenkit edemezsin. Onun aleyhinde bulunamazsın, arkasından konuşamazsın. Söylediğin kötü vasıflar onda varsa gıybet ediyorsun. Yoksa iftira ediyorsun. Başkasından duyduğunu naklediyorsan nemmamsın. Yaptığı bir hareketi gördüğün başkasına ceza vermesi için veriyorsan gammazsın. Hepsi bunların ahlakı reziledir. Hayvandan daha adi bir noktaya insanı düşürür. Bu bir. Burasını anlattık. Anlatmadığımız kısmı şu. Orijinal kısmı şu. Sen istediğin kadar mütehassıs ol derim ben o kardeşe. İstediğin kadar mevzuyu bil. Bir hüküm verirken hak namına eğer bu hükmü veriyorsan ve hakkaniyeti konuşuyorsan, sen muhakkak bir hukuka ve o insanın şahsıyla alakalı Allah'la ait bir hakka bağlı olarak konuşman lazım. İstediğin kadar bil. Bu hakkı, verilmeyen bir hakkı sen kendi kriterlerine uyup uymamasıyla icra edemezsin. Şimdi bak, bunu ben anlattım, anlaşılmamış olabilir. Misalle anlatınca daha iyi anlaşılacak. Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, hatta biraz tuhaf şeyler de var, onu da konuşayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Abdullah bin Übey var. Münafıkların başı. Herkes biliyor münafık olduğunu. Hazreti Ayşe validemizi iftira atan o. İşte Efendimiz'e hakaret eden o, bütün dedikoduları çıkartan o, yani namussuzun önde gideni diyelim. Herkes de biliyor. Hatta oğlu geliyor Efendimiz'e. Buyuruyor ki, ya Resulallah, bu benim babamın münafık olduğunu biliyorsun sen. Oğlu söylüyor, oğlu. Yani Abdullah bin Übey'in oğlu söylüyor. Diyor ki, ya Resulallah, sen biliyorsun bunun münafık olduğunu. Diyor ki, hani bir öldürülme bir şey durumu varsa, idam edilme durumu varsa ben bizzat yapayım diyor. Çünkü diyor, şeytan beni ileride dürter. Hani bir sevdiğim bir kardeşim bu işi mahkemeyi veya bir suikast yaptığında gayri ihtiyar ona kinlenmeyeyim. Ben bizzat bu işi yaparım diyor oğlu. Çünkü ümmeti Muhammed'i birbirine kırdırmış. Yani Yahudilerle işbirliği yapmış. Efendimizin yaptığı hareketin yanında kendine göre paralel yapılar falan bulmuş. Yani tam övgü ve bir de böyle mesela meşhur münafıklığın alametidir. Onu başka bir zaman da konuşuruz inşallah. Ben ama kısa geçeceğim ama muhakkak dokunacağım. Hazreti Ebu Bekir'i gördüğü zaman yerlere göklere sığdıramaz gibi konuşuyor. Hazreti Ömer'i gördüğü zaman Osman, Ali, herkese böyle nabza göre şerbet verip hiç böyle kimseyle kötü değilmiş gibi ama alttan alttan bütün İslam cemaatini, Efendimizin otoritesini olduğu gibi parçalayan bir insan. Hazreti Ayşe validemize bile iftira atıyor yani. Hani bugün gizli çekimler, bilinene tapeler falan konuşuluyor ya, öyle düşünün. Şimdi bakın, Efendimiz'e hasedinden bunu yapıyor. Çünkü Efendimiz gelmeyeydi, ona göre Medine'nin kralı olacaktı. Medine olmayacaktı orası ama kral olacaktı neredeyse. Efendimiz'e itibar edince bunu da yapmış oluyor. Şunu anlatacağım ben burada. Konuyu kaçırmak istemiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine de onun hakkında belli şeyler, kriterler oluşmadan onun aleyhinde konuşmuyor hiç. Hatta bu kişi ölüyor. Efendimiz cenaze namazına gitmek için evinden çıkıyor. Hazreti Ömer karşısında dikiliyor. Ya Resulallah, münafıkların da cenaze namazını kılacak değilsin herhalde. Efendimizin sözüne bakın. Hakkında Allah'tan bir vahiy almadım, kılma diye. O yüzden diyor yine gideceğim, kılacağım. Emretmezse. Hemen vahiy iniyor o sırada. Ve onun üzerine Efendimiz gitmiyor cenaze namazına. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Görüşü, düşüncesi, bilgisi ve ilmi. İnsanlık tarihine baktığımızda gelmiş gelecek bütün insanlardan daha muazzam bir idrake, akla, ilme ve Allah'a yakınlığa sahip olan bir peygamber bile bir insan hakkında indiği hüküm veremiyorsa, biz kim hakkında nasıl indiği hüküm verip onun için düşmanlık yapıp onun ayağını kaydırmak için çalışabiliriz? Çok önemli bir kriterdir. Yani bak Nesibe Hanım, bir insan Allah'ı tanıdıkça daha fazla dikkat eder hale gelir. Hani bir söz vardır bizim Anadolu'da, cahil cesur olur diye. Cahil cesur olur. Bir adam bir hareket edeceği zaman kaç kişinin hakkını düşünür? Kul hakkını düşünür, bilinmesini düşünür. Benim bir tanıdığım bir tekstilci vardı. 1996 senesinde böyle bir ticaret erbabının bir toplantısına katılmıştım. Birebir böyle konuştuğumuzda çay sohbeti falan oldu. 2-3 kişi oradaydık. Adam dedi ki, ben dedi işte polyesterin, şu sahada kullanılan polyester kumaşın insanın cildine zarar verdiğini öğrendim. Şu kadar milyonluk yatırımımı iptal ettim. Fabrikanın düzenini değiştirdim. Ben bu vebale giremem dedi. Bir kişi bile benim yüzümden hasta olsa dedi. Bakın, Allah'tan korkan bir adam daha dikkatli hareket eder. Tabii. Şimdi haset eden bir insan kendi serhoşluğunda Allah'ı unutmuş adamdır. Kendi benliğinde gözü kararmıştır o. Rahatlıkla yalan konuşabilir. Rahatlıkla iftira atabilir. Yuvalar yıkmış. Aleyhinde konuşmuş. Büyü mü yapar, sihir mi yapar, ilaç mı katar, iftira mı atar, her şeyi yapar. Yani hasetçinin şerrinden, yani bunun ötesi yok. Kur'an-ı Kerim'in son ayetleri, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım ya Rabbi deriz biz. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَّ. Değil mi? Haset ettiğinde. Ama burada güzel bir şey daha var. Bakın Allah Teala'nın güzelliğine bakın. Allah Teala'nın, Nesibe Hanım, merhametine bakın. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ diye kalmıyor ayet-i kerime. اِذَا حَسَدْ. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırım. Bu ne demek? Haset eden kardeşini de silip atma. Hasedinin şerrinden emin olacak şekilde hareket et. Ama onu atma. Neden? Haset ettiğinde o ayrı bir şey oluyor. İnsanlıktan çıkıyor. Ama haset etmediği zaman iyi bir insan olabilir. Bakın burada arz edebildin mi inceliği?
Gayet güzel.
Aa, çok hasetçidir. Ay Allah belasını versin falan demeyeceksin. O da insan. Ama o anda aklı başında değil. Benliğine kapılmış. Fakat ve min şerri hasidin böyle diyebilirdi. Ve min şerrin husat diyebilirdi. Haset edenlerin şerrinden Allah'ın bizi koru. O zaman her türlü şerden o adamdan uzaklaşmayı talep ederdin. Ve min şerri hasidin izâ haset. Hasedi olan insanın hasedini depreşmeden ona yaklaşacaksın. Onu kıskanacağı şeyleri mevzu etmeyeceksin. Onu defterden silmeyeceksin. Onun Allah rızası için dostluğun varsa hasedinden emin olacak şekilde onu o sahada tutabilirsin. Arz edebiliyor muyum?
Gayet güzel.
Kaldırıp insana atmayacaksın. Dolayısıyla burada ayrıca Allah Teala'nın, empati diyemeyiz tabii buna, Allah Teala'nın kulları çok iyi bilmesi de vardır. Neden? Bakın bir realitedir bu. Kur'an-ı Kerim ne kadar sıcaktır, ne kadar güzeldir, bizi içimizden nasıl kavrar? Soruyorum size şimdi. Efendim buradan, bizim ülkemizden misal vermeyelim, şimdi üzülür arkadaşlar. Diyelim ki Alaska'da bir adam Nesibe Hanım'a haset ediyor. Aa, ne münasebet dersin, adam uzakta. Hani hiçbir ortak şeyimiz yok. Ne alakası var dersiniz değil mi? Hasede kim yapar ekseri ya? Yakınınızdaki insanlar. Sizi bilen insanlar yapar. Ne kadar kazandığınızı, ne kadar mutlu olduğunuzu, ne kadar hüzünlendiğinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu takip eden insanlar bunu yapacaktır. Bak Kur'an-ı Kerim'in mucizesine bakın. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ Ya Rabbi bu haset edenler benim aslında ailem olabilir. Akrabam da olabilir. Çocukluktan arkadaşım da olabilir. Aynı sokaktasın. Alt altı üstü komşusun. Ne yapacaksın şimdi? Allah cezasını versin demeyeceksin. Ya Rabbi bunu haset ettiğinde şerrinden emin olayım ama yine arkadaş olalım onunla. Yine aile olalım. Yine aynı ortamda yaşayalım. Kur'an-ı Kerim'in mucize bir tabiridir bu. Mucize bir tefsiridir. Çünkü bu haset yakınımızdan gelecektir bize. Hani yakınlarımızdan geldiği için o yakınları bir anda çizip atmak, silip atmak hem realite olarak da zordur. Bu mümkün olmayabilir. İlle ne yaptın, ne ettiğini şey yapacaksın. Yeni bir ev aldın. Şimdi çağırmayacağım haset eden adamı. Çağıracaksın. Ama şerrinden Allah'a da sığınacaksın. Felaktan sokuyacaksın falan filan. Ama haset için söyleyelim. Son vaktimiz daralıyor çünkü.
Vaktimiz daralıyor. Küçücük bir sorum da olacak benim bu arada.
O zaman küçük soruyu almadan evvel iki cümleyle söyleyelim. Peki. Haset etmenin bir sebebi de Allah'ın muhabbetiyle ve Allah'ın sana verdiği nimetlerle kanaat etmemenin yani nankörlüğün ve şükürsüzlüğün alametlerinden biridir haset. Kalbinde muhabbeti olan bir adam niye başkasını oraya soksun ki? Diyelim hasedin Allah'ı inkara, şirke, taksimatı beğenmemek, razı olmamak ve Allah'ın Allah'la kalbinin tatmin olmamasının bir eseri olduğunu bir hastalık olarak ortaya çıktığında söyleyelim. Kalbi Allah'la mutmain olan, nimetleri önünde güzellik olarak hayatının güzelliklerini gören bir insan neyinden şikayet edebilir ki? Başkasının nimeti, güzelliği onu niye yorar ki? Allah'la tatmin olmayan bir insanın tatminsizlik sahası ve o hastalığın baş göstermesidir haset.
Ben soracağım sorunun cevabını da aldım bir anlamda.
Aa, öyle mi?
Çocukları yetiştirirken, büyütürken hani onlarda ne tür kavramların üzerinde daha fazla duralım ki iman noktasında daha sağlam olsunlar ve bu tarz kötü duygulardan uzak kalsınlar diyecektim ki o zaman kanaat
ve sevgi.
Olgusu ve
sevgiyi sevgi. Siz ona o sevginin tatminini kalbinde hisseden bir insan başkasıyla meşgul olmaz diyelim. Haset
Allah
mevzunda böylece bir farklı biçimde anlatmış olalım bu güzel programımızı.
Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Yine sonuna geldik programımızın. Ben Nesibe Sarıhan, Zuhal Tekin'le birlikte sizlere hoşça kalın diyoruz.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.